Ayrım 23, sayfa 346. KPSS Genel Kültür Tamam mı Çözümlü Soru Bankası. Hukuk, eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanda yapılan çalışmalar. Test 10, soru 1. 1. Mirastan pay eşit alma. 2. Belediye seçimlerine katılma. 3. Milletvekili seçilme. Yukarıdakilerden hangileri 1930-1934 yıllarında kadınlara verilen haklar arasında gösterilebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 2 ve 3. Çözüm. Kadınların belediye seçimlerine katılması 1930, milletvekili seçilebilmesi 1934 yıllarındadır. Mirastan eşit pay alma Medine Kanunu ile 1926 yılında gerçekleşmiştir. Soru 2. Cumhuriyet döneminde bir hafta sonu tatilinin pazara alınması, 2. Aşar vergisinin kaldırılması, 3. Varlık vergisinin alınması. Gelişmelerinden hangileri tarımsal üretimin artmasında etkili olmuştur? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap B. Yalnız 2. Çözüm. Aşar vergisinin kaldırılmasıyla köylü üzerindeki önemli bir yük kalkmış, böylece tarımsal üretimin artmasına katkı sağlanmıştır. Soru 3. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk kadına verilen 1. istediği mesleğe girebilme, 2. seçme ve seçilme, 3. çocuğunun vesayetini alma. Haklarından hangileri Medeni Kanunu kapsamındadır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 3. Çözüm. Türk kadınına verilen istediği mesleğe girebilme ve çocuğunun vesayetini alma hakları Medeni Kanun kapsamındadır. Ancak seçme ve seçim hakları daha sonra anayasada yapılan düzenleme ile 1934 yılında verilmiştir. Soru 4. Türkiye Cumhuriyeti'nde görülen bir miladi takvim kabul edilmesi, iki tekke ve zaviyelerin kapatılması, üç kılık kıyafet ve şapka kanunun çıkarılması. Çalışmalardan hangileri çağdaş topluma benimsetme amacı taşır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Çağ dışı olan tekke ve zaviyelerin kapatılması, uygar dünyanın kullandığı miladi takvim kabul edilmesi ve çağdaş kıyafet modelinin kabul edilmesi, çalışmaların hepsi çağdaşlığı toplumuna benimsetme amacı taşımaktadır. Soru 5. 1. Etibank, 2. Merkez Bankası, 3. Sümerbank. Atatürk döneminde kurulan yukarıdaki bankalardan hangileri ülkemizdeki madenlerin işletilmesiyle ilgilidir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap A. Yalnız 1. Çözüm. Etibank, ülkemizdeki madenlerin işletilmesi amacıyla açılmıştır. MTA'nın bulduğu madenler Etibank tarafından işletilmektedir. Soru 6. 10 Nisan 1928'de yapılan anayasa değişikliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Laiklik ilkesinin anayasa kapsamına alınması. B. Anayasadan laikliğe aykırı hükümlerin çıkarılması. C. Kadınlara siyasal hakların verilmesi. D. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi. E. Halifeliğin kaldırılması. Cevap B. Çözüm. 10 Nisan 1928'de 1924 Anayasası'ndan devletin dini İslam'dır maddesi çıkarılmış ve dine dayalı yemin şekli değiştirilmiştir. Böylece anayasadan laikliğe aykırı hükümler çıkarılmıştır. Soru 7. Türkiye Cumhuriyeti'nde görülen 1. İslamiyet öncesi Türk tarihinin araştırılması, 2. miladi takvimin kabulü, 3. Türk Dil Kurumu'nun açılması. Çalışmalardan hangileri ulusal duygunun gelişmesine katkı sağlamıştır? A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 3, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Cevap C. 1 ve 3. Çözüm. Türkiye Cumhuriyeti'nde İslamiyet öncesi Türk tarihinin araştırılması ve Türk Dil Kurumu'nun açılması ulusal duygunun gelişmesine olumlu katkı sağlamıştır. Çünkü dil ve tarih millet olgusunun en önemli unsurları arasındadır. Ancak milat takvimin kabul edilmesi çağdaşlaşma ile ilgilidir. Soru 8. 1. Türk dilini zenginleştirmek. 2. Okur yazar oranını artırmak. 3. Laik eğitim anlayışına geçmek.
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Eğitim Kurumu'nun amaçları arasında gösterilebilir? A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 3, E 1, 2 ve 3. Cevap A. Yalnız 1. Çözüm. Türk Dil Kurumu'nun temel amacı Türk dilini yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak ve Türk dilini zenginleştirmektir. Okuryazarlık oranının artması harf devriminin, laik eğitim ise tevhid-i tedrisat kanununun amacıdır. Soru 9. 1. Uluslararası ekonomik ilişkileri geliştirmek. 2. Türkiye'nin batılı ülkelerle diyaloğunu arttırmak. 3. Ülke içerisinde görülen bazı farklılıkları gidermek. Takvim, saat, ölçü ve tartı birimlerinin değiştirilmesiyle yukarıdakilerden hangilerinin hedeflendiği söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Verilenlerin hepsi takvim, saat, ölçü ve tartı birimlerinin değiştirilmesiyle ilgilidir. Çünkü takvim, saat, ölçü ve tartı birimlerinin farklı ve değişken olması hem ülke içinde karışıklıklara hem de uluslararası alanda sorunlara yol açıyordu. Soru 10. Cumhuriyet döneminde görülen 1. İş Bankası'nın kurulması, 2. Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün açılması, 3. Maden Teknik ve Arama Enstitüleri'nin açılması. Faaliyetlerinden hangilerinin tarımı geliştirme amacı taşıdığı savunulabilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap B. Yalnız 2. Çözüm. 1933 yılında Ankara'da açılan Yüksek Ziraat Enstitüsü, tarımı geliştirme amacı taşımaktadır. O okulda bilimsel ve modern tarım teknikleri geliştirerek daha fazla verim ve kalite elde edilmeye çalışılmıştır. İş Bankası ticaretin, MTA ise madenciliğin gelişiminde sağlamak amacıyla açılmıştır. Soru 11. 1. Devletin dini İslam'dır maddesinin anayasadan çıkarılması. 2. Medeni kanun kabul edilmesi. 3. Meclis hükümetinden kabine sistemine geçilmesi. Yukarıdakilerden hangileri anayasanın laikleşmeye çalıştığını gösterir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap A. Yalnız 1. Çözüm. Türkiye'de 10 Nisan 1928'de anayasada yapılan değişiklik devletin dini İslam'dır maddesi çıkarılmış. Böylece anayasa ve devlet laik hale getirilmiştir. Soru 12. 1. Ekonomik bağımsızlık hedeflenmiştir. 2. Milli ekonomi ilkesi benimsenmiştir. 3. 1. 5 yıllık kalkınma planı kabul edilmiştir. Yukarıdakilerden hangileri 1. İzmir İktisat Kongresi ile ortaya çıkan gelişmeler arasında gösterilebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 2. Çözüm. 1. İzmir İktisat Kongresi ile milli ekonomi ilkesi ve ekonomik bağımsızlık hedeflenmiş ve bu alanda yapılacak çalışmalar belirlenmiştir. Ancak 1. 5 yıllık kalkınma planı daha sonra 1933 yılında kabul edilmiştir. Soru 13. Türk Medeni Kanunu'nun aşağıdaki devletlerin hangisinden yararlanarak hazırlanmıştır? A. Almanya, B. Fransa, C. İsviçre, D. Belçika, E. İngiltere. Cevap C. Çözüm. Türk Medeni Kanunu İsviçre'den, Türk Ceza Kanunu İtalya'dan, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu Almanya'dan alınmıştır. Soru 14. İzmir İktisat Kongresi'nde ekonomik kalkınmamız ulusal bağımsızlığın içinde kendi kaynaklarımızı gerçekleştireceği kararı almıştır. Buna göre birinci kapitülasyonun kaldırılması, iki yabancı işletmelerin satın alınması, üç ham maddesi ülkemizde bulunan sanayi dallarının kurulması. Çalışmalardan hangilerinin bu karara uygun olduğu olarak yapıldığı söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Belirtilen kararı yapılan bütün çalışmalara uygundur. Kapitülasyonun kaldırılması bağımsızlık ile ilgilidir. Ayrıca yabancılara ait işletmelerin satın alınması ve ham maddesi ülkemizde bulunan sanayi dallarının kurulması da dışa bağımlılığı önleme ve kendi ayaklarımızı kullanma aracına yöneliktir. Soru 15. 1. Aşağı vergisinin kaldırılması. 2. Türkiye İş Bankası'nın kurulması. 3. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması. dört kabataş kanunun kabul edilmesi. Yukarıdakilerden hangileri 1. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir? A1 ve 2, B2 ve 3, C1, 2 ve 4, D1, 2, 3 ve 4, E1, 2, 3 ve 4. Cevap E, 1, 2, 3 ve 4. Çözüm. Verilenlerin tümü 17 Şubat, 4 Mart 1923 yılında düzenlenen 1. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Kongrede aşar vergisinin kaldırılması, kabotaj halkımızın kullanılması, özel teşebbüsün desteklenmesi ve ticaretin geçmesi için bir... Cevap E. 1, 2, 3 ve 4. Çözüm. Verilenlerin tümü 17 Şubat, 4 Mart 1923 yılında düzenlenen 1. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Kongrede aşar vergisinin kaldırılması, kabotaj hakkımızın kullanılması, özel teşebbüsün desteklenmesi ve ticaretin gelişmesi için bir banka kurulması kararları alınmıştır. Sayfa 349. KPSS Genel Kültür Tamam Çözüm Soru Bankası. Hukuk, eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanda yapılan çalışmalar. Test 11, soru 1. Türkiye'de görülen 1. Modern saat sisteminin kullanılması. 2. Metrik sisteme geçilmesi. 3. Uluslararası rakamların kabul edilmesi. Çalışmalardan hangileri Batı'da ülkeler ile ilişkileri kolaylaştırma amacına yöneliktir? A yalnız 1, B yalnız 3, C 1 ve 2, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Verilenlerin tümü batılı ülkeler ile ilişkilerde kolaylık sağlama amacına yöneliktir. Çünkü Türkiye'de Alaturka saat sistemi, batıda modern saat sistemi. Türkiye'de standart olmayan uzunluk birimleri, batıda metrik sistem. Türkiye'de Arap rakamları, batıda uluslararası geçerli olan Latin rakamları kullanılıyordu. Bu durum ise ilişkilerde zorluk çıkarıyordu. Soru 2. Cumhuriyet döneminde yabancıların elinde olan demir yollarının devlet tarafından satın alınması. 1. Liberal ekonomi anlayışından vazgeçildiği. 2. Milli ekonomi ilkesinin benimsendiği. 3. Özel yatırımlara bir süre ara verildiği. Durumlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir? A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 2, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Cevap B. Yalnız 2. Çözüm. Cumhuriyet döneminde yabancıların elinde olan demir yollarının devlet tarafından satın alınması, milli ekonomi ilkesinin benimsendiğini göstermektedir. Böylece demir yolları millileştirilmiştir. Ancak bu durum liberal ekonomi anlayışından vazgeçilerek özel yatırımlara ara verildiğini göstermez. Aksine devlet özel yatırımcılara destek olmayı sürdürmüştür. Soru 3. Türkiye Cumhuriyeti'nde 1. Teşviki Sanayi Kanunu çıkarılması, 2. Devletçilik politikasının uygulanması, 3. Planlı ekonomiye geçilmesi. Faaliyetlerinden hangileri dışa bağımlılığı önlemeye yöneliktir? A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 2, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Cevap E, 1, 2 ve 3. Çözüm. Verilenlerin tümü dışa bağımlılığı önlemeye yöneliktir. Türkiye önce liberal anlayışla ekonomik kalkınmayı sağlamaya çalışmış, bu amaçla Teşviki Sanayi Kanunu çıkarmıştır. Ancak beklenen gelişme olmayınca devletçilik politikasının uygulamaya konarak planlı ekonomiye geçmiştir. Bu faaliyetlerin amacı ise kendi kaynaklarımızı kullanarak sanayileşmek ve dışarıdan ürün almamaktır. Soru 4. 1. Dinin sömürü aracı olmasını önlemek, 2. Laiklik ilkesinin gelişmesini sağlamak, 3. Cumhuriyet ve devrimleri güvence altına almak. Tek cezaevi ve türbelerin kapatılması ile yukarıdakilerden hangilerinin amaçlandığı savunulabilir? A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 2, E 1, 2 ve 3. Cevap E 1, 2 ve 3. Çözüm. Tek cezaevi ve türbelerin kapatılması ile dinin sömürü aracı olarak olması önererek laiklik ilkesinin gelişmesi sağlanmıştır. Çünkü laik devlet dinin sömürü aracı olarak kullanılmasına karşıdır. Ayrıca bu kurumlar cumhuriyet düzenine ve devrimlere karşıdırlar. Bu nedenle katılımları ve cumhuriyet ve devrimler de güvence altına alınmıştır. Soru 5. Aşağıdaki inkılaplardan hangisiyle liman işletmeciliği tam anlamıyla Türkiye'nin denetimine girmiştir? A. Nüfus mübadelesi, B. Kabotaj kanunu, C. Tevhidi tedrisat kanunu, D. İzmir İktisat Kongresi, E. Kapitülasyonun kaldırılması. Cevap B. Çözüm. Türkiye'de liman işletmelerinin ve karasularımızda gemi işletme hakkının tam olarak elde edilmesi 1 Temmuz 1926'da kabul edilen Kabotaj Kanunu ile olmuştur. Soru 6. Tevhid-i Tedrisat Yasası ile 1. Uygulamalarda birlik sağlamak, 2. Öğretimde laikliği esas almak, 3. Ulusal bilinci güçlendirmek amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiştir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. Tevhid-i Tedrisat Yasası ile bütün okullar devlet denetimi altına alınarak farklı uygulamalara son verilmiştir. Yine dine dayalı eğitim anlayışı yerine laik eğitim anlayışı getirilmiştir. Ayrıca eğitim ilkelerine birlik sağlanarak ulusal bilinç güçlenmiştir. Soru 7. 1. Halk evleri, 2. Köy enstitüleri, 3. Ankara Hukuk Mektebi. Yukarıdaki eğitim kurumlarından hangileri Atatürk döneminde açılmıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 3. Çözüm. Köy enstitüleri 1940 yılında açılmıştır. Halk evleri 1932, Ankara Hukuk Mektebi 1925 yılında açılmıştır. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumu'nun amaçları arasında yoktur? A. Türk tarihinin bütün yönleriyle ele almak. B. Türk tarihinin köklerini araştırmak. C. Anadolu medeniyetlerini araştırmak. D. Ulusal tarih anlayışını oluşturmak. E. Türk milletinin üstünlüğünü ispatlamak. Cevap E. Çözüm. Türk Tarih Kurumu, Türk milletinin kökenlerini ve Türk tarihini bütün yönleriyle araştırmak, ulusal tarih bilincini oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Ayrıca Anadolu'da bulunan medeniyetleri de araştırma alanı içine almıştır. Ancak Türk tarihinin üstünlüğünü ispatlamak gibi bir ırkçı amaç gütmemiştir. Soru 9. Türkiye'de okuma yazma oranını eğitim düzeyini arttırmak amacıyla 1. Millet Mekteplerinin açılması, 2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabulü, 3. Halk evlerinin açılması. Aşağıdakilerden hangilerinin yapıldığı söylenebilir? A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 1 ve 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Türkiye'de okuma yazma oranını arttırmak ve tüm halka yeni Türk harflerini öğretmek için millet mektepleri açılmıştır. Halk evleri halkın kültürel gelişimi ve eğitimi için açılmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, eğitim ve öğretimi birleştirmek, laik, milli ve çağdaş bir eğitim vermek için çıkarılmıştır. Soru 10. Cumhuriyet'in ilk yıllarında görülen 1. Tohum ıslah istasyonlarının kurulması, 2. Aşar vergisinin kaldırılması, 3. Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün açılması. Çalışmalardan hangileri tarımsal üretimin artmasını sağlamıştır? A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 1 ve 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Verilenlerin tümü tarımsal üretimin artması amaçlıdır. Tohum ıslah istasyonu daha nitelikli tohum üreterek, Yüksek Ziraat Enstitüsü daha modern ve bilimsel tarım metotları geliştirerek üretimin artmasını sağlamıştır. Ayrıca aşar vergisi kaldırılarak çiftçinin daha fazla üretim sağlaması teşvik edilmiştir. Soru 11. 1. Sosyal alanda eşitliği sağlamak, 2. Devlet ile vatandaş arasındaki ilişkileri düzenlemek, 3. Resmi işlerde yaşanan sıkıntıları gidermek. Yukarıdakilerden hangilerinin soyadı kanununun amaçları arasında yer aldığı söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Soyadı kanunu ile hem devlet ile hem vatandaş arasında resmi işlerde yaşanan sıkıntıları son verilmiş, hem de statü bildiren unvanların kullanılması yasaklanarak sosyal alanda eşitlik sağlanmıştır. Soru 12. 26 Mart 1931 yılında aşağıdaki inkılaplardan hangisi gerçekleştirilmiştir? A. Latin harflerinin kabul edilmesi, B. Halifeliğin kaldırılması, C. Öğretime birleştirilmesi, D. Ölçü bilimlerinin değiştirilmesi, E. Şapka kanunu. Cevap D. Çözüm. 26 Mart 1931'de Avrupa ile özellikle ekonomik ve ticari ilişkileri kolaylaştırmak için ölçü ve taahhüt sistemi değiştirilmiştir. Latin harflerinin kabul edilmesi 1 Kasım 1928. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924. Eğitim ve öğretim birleştirilmesi 3 Mart 1924. Şapka Kanunu'nun 25 Kasım 1925'te olmuştur. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomik alanda kalkınma işini üzerine aldığının kanıtıdır? A. İş Bankası'nın kurulması. B. Teşviki Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi. C. Merkez Bankası'nın kurulması. D. Kabotaj Kanunu'nun kabulü. E. Sümer Bank'ın kurulması. Cevap E. Çözüm. Berlin'den 1933 yılında kurulan Sümer Bank, devletin ekonomik alanda kalkınma işini üzerine aldığının kanıtıdır. Bu banka tamamen devlete ait ve bankacılık hizmetinin yanı sıra bir takım sanayi kuruluşlarına sahip olan bir kuruluştur. Ancak İş Bankası özel teşebbüsle kurulmuştur. Merkez Bankası anonim bir şirkettir. Teşviki Sanayi Kanunu özel teşebbüsü desteklemek için çıkarılmıştır. Kabotaj Kanunu ile de kara sularımız egemenlik altına alınmıştır. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunun kapsamında değildir? A. Evlilikte kadının erkeğin soyadını alması. B. Tek eşlik kuralının getirilmesi. C. Aile birliğinin devlet güvencesi altına alınması. D. Kadına çalışma hakkının tanınması. E. Mirasta kadın erkek eşitliğinin sağlanması. Cevap A. Çözüm. Medeni Kanun ile tek eşlik kuralı getirilmiş, kadına çalışma hakkı tanınmış, mirasta kadın erkek eşitliği sağlanmış ve resmi nikah zorunluluğu ile aile birliği devlet güvencesi altına alınmıştır. Ama henüz soyadı kanunu olmadığı için kadının erkeğin soyadını alması söz konusu olmamıştır. Medeni Kanun 1926 yılında, soyadı kanunu 1934 yılında kabul edilmiştir. Soru 15. Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu gümrük politikası uygulamasında 1. Dış ticaret açığını kapatma, 2. Yerli üretimi destekleme, 3. kapitasyonların etkisini azaltma. Amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 2. Çözüm. Türkiye'de koruyucu gümrük politikası uygulamasında ihracat ithalat dengesini sağlama ve dış ticaret açığını kapatma amaçları etkili olmuştur. Dışarıdan gelen mallara karşı yerli üretici konularak dış alım engellenmek istenmiştir. Ancak kapitasyonlar Lozan'da kaldırıldığı için etkisini azaltma gibi bir amaç güdülmemiştir. Sayfa 350. KPSS Genel Kültür Tamamlı Çözümlü Soru Bankası. Hukuk, eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanda yapılan çalışmalar. Test 12, soru 1. Mustafa Kemal Paşa, Nutuk'ta aşağıdakilerin hangisinden bahsetmemiştir? A. Amasya Genelgesi. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. C. Takrir-i Sükun Kanunu. D. Türk Dil Kurumu. E. Cumhuriyet'in ilanı. Cevap D. Çözüm. Nutuk'ta 1919-1927 yılları arasında yaşanan gelişmeler anlatılmıştır. Türk Dil Kurumu 1932'de açılmıştır. Soru 2. Türkiye'de uygulanan devletçilik politikasının 1. Ekonomik kalkınmanın özel sektör tarafından yapılması, 2. özel mülkiyetin sınırlandırılması, 3. önemli yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesi. Amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenemez. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap C. 1 ve 2. Çözüm. Devletçilik politikasının temel amacı önemli yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle ekonomik kalkınmanın özel sektör tarafından yapılması devletçiliktir, liberalizmdir. Ayrıca devletçilik politikası özel mülkiyete karşı olmadığı için bu konuda sınırlama yoktur. Çözüm. Devletçilik politikasının temel amacı önemli yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle ekonomik kalkınmanın özel sektör tarafından yapılması devletçilik değil, liberalizmdir. Ayrıca devletçilik politikası özel mülkiyete karşı olmadığı için bu konuda sınırlama da getirilmez. Soru 3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi halkın temsilcilerini doğrudan seçmesini sağlamıştır? A. Halk fırkasının kurulması. B. Tek dereceli seçim sisteminin kabulü. C. Saltanatın kaldırılması. D. Serbest fırkasının kurulması. E. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Cevap B. Çözüm. Türkiye'de 1946 yılından itibaren tek dereceli seçim sistemine geçerek halkın temsilcilerini doğrudan seçmesi sağlanmıştır. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi ülke içindeki uygulamalarda birlik sağlamak amacıyla yapılmamıştır? A. Metrik sisteme geçilmesi. B. Latin harflerinin kabul edilmesi. C. Milat takviminin kabul edilmesi. D. Hafta tatili gününün pazar olması. E. Modern saat sistemine geçilmesi. Cevap B. Çözüm. Latin harflerinin kabul edilmesinde ülke içindeki uygulamalarda birlik sağlamak amacı yoktur. Amaç okuma yazma işini kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmaktır. Ancak tatil günü ve günü ağırlık ve uzunluk birimleri saat ve takvim konularında farklı uygulamalar olduğu için yapılan düzenlemeler ile birlik sağlanmıştır. Soru 5. 1 teşvik 2 sanayi kanunu, 2 birinci 5 yıllık kalkınma planı, 3 ithalatla gümrük vergilerinin yükseltilmesi. Yukarıdakilerden hangileri sanayi alanında kalkınmayı sağlama amacına dönük çalışmalar arasında gösterilebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Beylerlerin tümü sanayi alanında kalkınmayı sağlamaya yönelik çalışmalardır. Teşvik sanayi kanunu ile özel teşebbüsün desteklenmesine çalışılmıştır. İthalatta gümrük vergileri yükseltilerek yerli üretici konulmuştur. Birinci 5 yıllık kalkınma planı ile devlet sanayileşme işini yıllık planlı bir şekilde yürütmüştür. Soru 6. Türkiye Cumhuriyeti'nde görülen 1. Millet mekteplerinin açılması. 2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun açılması. 3. Medreselerin kapatılması. Çalışmalarından hangileri eğitim alanındaki çatışmaları engellemiştir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 2 ve 3. Çözüm. Türkiye'de Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması ile bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış. Eğitim ilkelerinde birlik sağlamak farklı uygulamalara son verilmiş ve çatışmalar engellenmiştir. Medreselerin kapatılmasıyla da geleneksel eğitim, modern eğitim anlayışından kaynaklanan kültürel çalışmalar engellenmiştir. Ancak millet mektepleri okuma yazma oranının artmasını ve halkın kültürel gelişimini sağlamıştır. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi mecellenin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir? A. Milli egemenlik ilkesiyle çelişmesi. B. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamaması. C. Cezai yöntemlerinin ilkel alınması. D. Kadın erkek eşitliğini geliştirmek istenmesi. E. Laiklik anlayışına uygun olmaması. Cevap A. Çözüm. Mecelle, Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde oluşturulan dine dayalı bir hukuk sistemidir. Mecellenin kaldırılmasının nedenleri laikliğe aykırı olması, toplumun ihtiyaçlarına cevap verememesi, cezai yöntemlerin ilkel olması ve kadın erkek eşitliğine aykırı hükümler içermesidir. Ancak halkın yönetime katılması ile ilgisi olmadığı için milli egemenlik ilkesiyle çelişmesi gibi bir durum yoktur. Soru 8. Tevhid-i Tedrisat Yasası ile Türkiye'de 1. Türk, 2. Yabancı, 3. Azınlık okullarından hangileriyle Maarif Vekaletine bağlanmıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Türkiye'de 3 Mart 1924'te açılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bütün okullar Maarif Vekaletine, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Soru 9. Türkiye'de yeni Türk harflerinin tüm halka öğretilmesi ve okuma yazma sorununun çözülmesi amacıyla yapılan ilk çalışma hangisidir? A. Halk evleri, B. Millet mektepleri, C. Türk Dil Kurumu, D. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, E. Köy Enstitüleri. Cevap B. Çözüm. Yeni Türk harflerinin tüm halka öğretilmesi için 1928 ve Millet Mektepleri açılmıştır. Soru 10. Türk kadını medeni kanunu ile erkekle bir aynı oranda miras alma, iki aynı şartlarda mahkemede tanık olma, üç aynı soyadını alma. Haklarından hangilerine sahip olmuştur? A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 2, E 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 2. Çözüm. Türk kadını medeni kanun ile erkek ile miras ve tanıklık konusunda aynı haklara sahip olmuştur. Ancak soyadı kullanma zorunluluğu soyadı kanunu ile getirildiği için böyle bir hak söz konusu olmamıştır. Soru 11. Atatürk döneminde bir tarım, iki turizm, üç sanayi alanlarından hangilerinin gelişmesine öncelik verilmiştir? A yalnız 1, B yalnız 3, C 1 ve 3, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Cevap C. 1 ve 3. Çözüm. Atatürk döneminde öncelikle tarım ve sanayi alanlarında gelişmeye önem verilmiştir. Çünkü yeni Türk devletinin ekonomik alanda kalkınmaya ihtiyacı vardır. Ancak bu dönemde turizm sektörü ekonomide şimdiki kadar önem taşımamaktadır. Soru 12. 1. Seçmen yaşının 25'ten 18'e düşmesi. 2. Oy kullanacaklarda belli bir düzeyde vergi verme şartının kaldırılması. 3. Kadınlara siyasi hakların verilmesi. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde görülen gelişmeler arasındadır? A yalnız 1, B 1 ve 2, C 1 ve 3, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. Seçmen yaşının 18 olması, 1924 anayasasıyla kadınlara siyasi haklar tanınması, 1934'te oy kullanacaklara vergi verir olma şartının kaldırılması 1923'te olmuştur. Dolayısıyla Atatürk dönemi ile ilgilidir. Soru 13. 1926 yılında yeni bir medeni kanuna ihtiyaç duyulmuştur. 1. Toplumsal alanda eşitliği sağlamak. 2. Hukuk sistemini çağdaş kılmak. 3. Hukuk sisteminde laikleşmeyi sağlamak. Gerekçelerinden hangileriyle açıklanabilir? A yalnız 2, B 1 ve 2, C 1 ve 3, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Çözüm. Cevap E. Çözüm. Medeni kanunun kabul edilmesinde verilen bütün gerekçeler önemli olmuştur. Çünkü Osmanlı'dan kalan hukuk sistemi belirtilen konularda sorun içermektedir. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi Takrir-i Sükun döneminde görülen gelişmelerden biri değildir? A. Metrik sisteme geçilmesi. B. Devletin dinler karşısında tarafsızlığının sağlanması. C. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi. D. Medeni kanunun kabul edilmesi. E. Miladi takvimin kabul edilmesi. Cevap A. Çözüm. Takrir-i Sükun Kanunu Şeyh Said isyanına bağlı olarak 4 Mart 1925 yılında çıkarılmış ve 4 Mart 1929 yılında kadar yürürlükte kalmıştır. Medeni Kanun 17 Şubat 1926 yılında kabul edilmiştir. Devletin dinler karşısında tarafsızlığı 10 Nisan 1928 yılında anayasadan devletin dini İslam'dır maddesi çıkartılarak sağlanmıştır. Yeni Türk harfleri 1 Kasım 1928 tarihinde çıkarılmıştır. Miladi takvim 26 Aralık 1925 tarihinde kabul edilmiştir. Ancak metrik sisteme daha sonra 26 Mart 1931 tarihinde geçilmiştir. Soru 15. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile 1. Eğitim öğretim işlerini devlet denetimi altına almak. 2. Eğitim ilgilerinde birlik sağlamak. 3. Kültürel çatışmaları engellemek. Amaçlarından hangileri gerçekleştirmek istenmiştir? A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim ve öğretim işleri devlet denetimi altına alınarak bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Böylece eğitim ilkelerinde birlik sağlanarak kültürel çatışmalar engellenmiştir. Ayrım 23'ün sonu.